Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'ndan sesleniyoruz. Burası İstanbul Stüdyoları. Her hafta olduğu gibi yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Hepinize merhaba. Programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, eski günleri güzel ve usta kalemiyle anlatan çok sayıda yazar çıkmıştır. Bazen mesleği yazarlık olmadığı halde, gazetecilik olmadığı halde hatıralarını yazan bir hayli şahıs vardır. Bunların ekserisi politik şahıslardır değerli dinleyiciler. Siyaset çok kimsenin ilgisini çektiği için ve siyasi tarihinde esasını bu şahıslar oluşturduğu için bunlar hatıralarına ehemmiyet vermişler, yazmışlar. Başkaları da bu hatıraları kullanmışlar. Ve bunlar çok popüler olmuştur. Bir de böyle meşhur bir siyasi şahsiyet olmayanların hatıraları vardır ki o da sosyal tarihimize ışık tutar. Bunlardan bir tanesi bu asırda yaşamış meşhur bir modacı. Evet, Vitali Hakko 1913 yılında dünyaya gelmiş ve 2007 yılının sonunda vefat etmiş olan Vitali Hakko, Türkiye'de modanın önde gelen isimlerinden birisi. Yazar olmadığı halde enteresan hayatını kaleme almış. Hayatın Vakko ismiyle yayınlamış. Burada dikkate değer enteresan hatıralar ve hadiseler var. İstedik ki bu hafta sizlerle Vitali Hakko'nun hatıralarından birkaç tanesini paylaşalım. Evet değerli dinleyiciler, Vitali Hakko 1913 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. Dünyaya geliş ve çocukluğunu şöyle anlatıyor. Bütün çocuklar hayatlarının 5 aşağı 10 yukarı birbirinin benzeri olduğunu sanırlar. Oysa büyüyüp dünyayı ve insanları görüp tanıdıktan sonra kendi hayatlarıyla diğer çocukların hayatı arasında uçurumlar olduğunu görürler. Bu fark zenginlik fakirlik farkı değildir. Çocukların kendi dünyaları arasındaki farktır. Bu farkı meydana getiren sebepler arasında şüphesiz zenginlik, fakirlik de vardır. Babanızın işi, dininiz, diliniz de rol oynar. Ama aynı zamanda ileride büyüyecek bir kişilik sahibi olacak çocuğun bütün bunları içinde yaşattığı o kendine has dünyasının da bir tesiri vardır. Bütün çocuklar gibi benim de kendime has bir çocukluğum oldu. Yedi kulede birbirine bitişik üç ahşap evden birinde, ortadakinde dünyaya geldim. Çocukluğum da İstanbul'un bu güzel semtinde geçti. Evimiz iki katlıydı. Biz iki oda, bir mutfak ve tuvaletten oluşan alt katta oturuyorduk. Üst katta bir Rum aile, yanımızdaki evde ise Karamanlı Yusuf Efendi ve ailesi otururdu. Yusuf Efendi'nin evinin giriş katı bir bakkal dükkanıydı. Dolayısıyla mahallenin trafiği yoğun bir yerindeydik. O zamanlar İstanbul'da, bilhassa bu kenar semtlerde bambaşka bir komşuluk telakkisi vardı. Komşuluk kimi yerlerde hısım akrabalıktan da önemliydi. Komşular arasındaki münasebetlerde din, inanç farkına bakılmaz. Ahlaka, sohbete, tatlı dile güler yüze bakılırdı. Oturduğumuz semt bugün olduğu gibi o günlerde de İstanbul'un fakir semtlerinden biriydi. Ama bu fakir semt yaşamasını bilen, gönlü zengin insanlarla doluydu. Güzel havalarda, akşamları yemekten sonra konu komşu, bizim üç evin taş merdivenlerine yamalı minderlerini koyup oturur, sohbeti koyulaştırırlardı. Rumların Ortodoks yortularında Evlerden ve Yusuf Efendi'nin bakkal dükkanından sandalyeler çıkarılır, gece yarılarına değin Rumca dedikodu yapılırdı. Bu sandalyeler çocuk gözüme Avrupa mobilyaları gibi görünürdü. Rumca ise Türkçe ve Ladino'dan sonra üçüncü dil olarak, Handi ise ana dil olarak hafızamda yer ederdi. Malum o zamanki Rumlar Rumca konuşuyor, Türkler Türkçe. Ladino da İstanbul Yahudilerinin büyük bir çoğunluğunun kullandığı dildir. İspanya'dan göç eden Yahudilerin kullandığı dildir. Eski bir İspanyolca denebilir Ladino'ya. İçinde İspanyolca, Arapça ve İbranice kelimeler vardır. Onun için her Yahudinin dili birbirinden farklıdır. Devam ediyor Vitali Hakkı. Bilmiyorum, böylesi bir mahalle hayatına kozmopolit sıfatı yakışır mı? Ama o günlerde dünyanın şüphesiz en büyük kozmopolit metropollerinden biri olan İstanbul'un kıyı semtlerinde bizler Rum, Musevi, Ermeni, Arnavut, Müslüman, Türk hep bir arada yaşar ve dilimiz ne olursa olsun iyi anlaşırdık. Kimi yerlerde bir azınlık çoğunlukta olurdu. Mesela bizim mahallede Rumlar ekseriyetteydi. Ben ve kardeşlerim Rumcayı evimizde konuşulan kendi dilimiz olan Ladino'dan daha iyi konuşur ve anlardık. Babam o sıralar 1916-17 yıllarında Fransızların idaresindeki Compagnie de Chemin de Fer demiryolu şirketinde çalışıyordu. Üç çocuklu annemin ise tek meselesi evimizi çekip çevirmekti. İlk erkek çocuk 5 yaşında tifodan ölmüş. Bir yıl sonra ablam 1912'de, ondan bir yıl sonra da ben doğmuşum. Bana ilk ölen çocuğun adını vermişler, Vitali. Ben 8 yaşındayken kardeşim Albert doğdu. Yedikule'de 50-60 kadar Musevi aile vardı. Bunlardan bazıları hali vakti yerinde ailelerdi. Onlar Yedikule semtinde ama başka başka mahallelerde otururlardı. Bu mahalleler bizimkinden bir hayli uzaktaydı. Bu sebeple onların çocuklarıyla arkadaşlık yapamazdım. Ancak bayramdan bayrama, yani yılda iki kez Roşhana ve Yom Kipur günleri sinagogda görürdüm onları. Tek bir sinagogumuz vardı, o da Yedikule'deydi. Bilhassa Roşhana ve Yom Kipur günleri biz çocuklar için çok mühimdi. Hiç unutmam, 6-7 yaşlarındaydım. Babam elimden tutup Mahmut Paşa'ya götürmüştü. Erkek çocuklar için daha o zamanlar hazır giyim vardı ama kızlar için yoktu. O gün babam bana kısa pantolonlu bir takım elbise almıştı. Ceketinin 3 cebi vardı. İkisi yanlarında, biri de göğsünde. Üçü de aplike cepti. Ceplerin üzerinde ise altın suyuna batmış metal düğmeler yer alıyordu. Önde de ceketi iliklemek için iki kocaman düğme vardı. Onlar da parıl parıl parlıyordu. Ama esas enteresan olan bu düğmeler değil. Üst cebine beyaz bir kordonla tutturulmuş olan düdüktü. Ceketi giyip de düdüğü üfürdüğümde dünyayı durduracakmış gibi oluyordum. Bu sebeple yatağa bile ceketimle girip yatmak istiyordum. Sonunda bu düdüğü öylesine bir yerde öttürdüm ki yalnız ben değil, başkaları da dünyanın durduğunu sandılar. Düdüğü öttürdüğüm yer sinagogdan başka bir yer değildi elbette. Bayram sabahı herkes sessizlik içinde duasını ederken ben içimdeki o dayanılmaz arzuyu yenemedim. Düdüğümü dudaklarıma götürdüm, derin bir soluk aldım, sonra o soluğu olanca gücümle üfürdüm. Sinagogun sessizliği içinde düdüğümün sesi çın çın öttü ve bu beni son derece mutlu etti. Dua edenler dualarını kestiler. Hahambaşı, Allah'ın evinde hangi polis, bekçi ayak basıp da düdük öttürmeye cesaret eder gibilerden etrafa bakındı ve dudaklarında düdük, küçük Vitali suçüstü yakalanıp karga tulumba sinagogun kapısı önüne konuldu. Kapının önünde düdüğümü bir kez daha öttürdüm. Benim bir parçam olan yeni elbisemin ayrılmaz bir parçasıydı bu düdük. Ben de onu kullanıyordum ama o yaşta bunu kime, hangi kelimelerle anlatabilirdim? Babam akşamları işten erken dönerdi. Kapıya vardığında hep arka cebinde taşıdığı büyük demir anahtarı çıkarır, sokak kapısını açarken "Corazón" diye bağırırdı. Corazón İspanyolca bir kelime, canım manasına gelir. Babamın dilinde ise Corazón benim adımdı. Bana Vitali demez, Corazón derdi. Ben de her akşam aynı saatte evde olmaya itina gösterirdim ki bu sihirli kelimeyi duyayım ve duyar duymaz koşup kendimi babamın kollarına atayım. Babam beni kollarının arasına sıkar, sonra birkaç kez havaya atıp tutardı. Mutluluk benim için işte o andı. Biraz dinlendikten sonra üstünü değiştirirdi babam. Değiştirdiği gene bir iş pantolonuydu. Çünkü babamın evinde ikinci bir işi vardı. Arka bahçeye bir kümes yapmıştı. Bu kümeste her kümeste olduğu gibi bir horozla birkaç tavuk vardı. Sabah kahvaltılarında biz çocuklara bu tavukların çiğ yumurtası içirilirdi. O zamanlar çiğ yumurtanın çocuk sağlığına son derece faydalı olacağı inancı vardı. Ben de her sabah bu yumurtalardan içe içe büyüdüm. 18 yaşına geldiğimde boyum 1.56'yı bulmuştu. Evet, burada latife yapıyor. Vitali Hakko malum çok kısa boyluydu. Fakat 94 yıl yaşaması bu yumurtaların faydasını gördüğünü gösteriyor. Evet, boyu büyümemiş ama ömrü uzun olmuş. Tabii ki diyor Vitali Hakko, babam boş zamanında sadece tavuklarla uğraşmıyordu. Kümesi babam yapmıştı ama tavukların yemini suyunu annem verirdi. Babamın hakiki hobisi marangozluktu. Marangozluk babam için hobiden de öte bir şeydi. Evde atölye için uygun bir yer olmadığından tezgahını evin çamaşırhanesine kurmuştu. Tezgahın üzerinde çekiç, kerpeten, testere, rende gibi aletleri dururdu. Bunları kimseye kullandırmazdı. Eve getirdiği tahtaları bu daracık mekanda işler, masa, tabure, dolap gibi eşyalar yapardı. Günün birinde içine 4 kişinin sığabileceği büyüklükte garip bir sanduka yaptı. Sandukanın yüksekliği, hafızam beni yanıltmıyorsa 40 santimetre kadardı. Ön tarafında bir boruya tutturulmuş bir direksiyon, aşağıda ayakların eriştiği yerde de pedallar vardı. Pedallar sandukanın dört bir ucuna yerleştirilmiş tekerlekleri döndürüyordu. Böylece sanduka yavaş yavaş yol alıyordu. Birkaç hafta süren uzun bir meşguliyetten sonra bu garip alet ortaya çıktı. Bunun etrafında bütün aileyi topladı babam. Bana döndü. "Bunu senin için yaptım Corazon. İçine gir otur, korkmadan pedallara bas," dedi. Hemen büyük bir merak, aynı zamanda korku, sandukanın içine girdim, oturdum. Bir an tereddüt ettim. Ama babamın teşvik edici bakışları ayaklarımın pedalı bulmasına ve çevirmesine yetti. Ve fevkalade bir şey oldu. Bu koca şey hareket etti, yürümeye başladı. O yürüdükçe ben daha süratle çevirdim pedalları. Alkışlar arasında bahçe duvarına toslayınca durdum. O yaz boyunca kardeşlerimi ve komşu çocuklarını yanıma oturtup bahçede turlar atıp durdum. Hayatımda çok otomobilim oldu ama bu ilk pedallı arabamı unutamam. Evet, hayatı boyunca çok büyük muvaffakiyetlerin altına imzasını atmış olan Vitali Hakko'nun ilk teşebbüsü sinemacılık olmuş değerli dinleyiciler. Babasının bu başarılı eseri ona cesaret veriyor, bir şeyler yapmak istiyor. Tabii yapacağı şeyin de buluş olması icap ediyor. Evin arkasındaki bahçede, arka duvarı enteresan bir yer, esrarlı bir yer. Burayı sinema haline getiriyor. Vitali'nin Yedi Kule sineması. Efendim, nasıl yapıyorlar bunu? Kardeşi falan da alaka gösteriyor. Bir fon oluşturuyor. Zengin aile çocuklarından para topluyor. Ondan sonra kendi şahsi kredisini kullanarak beyaz bir yatak çarşafı alıyorlar. Çarşafı o arka bahçede Bizans'tan kalma surlar var. O surlarda da 2 metre genişliğinde bir delik var. Oradan girince 7 metre kadar derinlikten oluşan karanlık, rutubetli bir mekan var. İşte burayı sinema haline getiriyor. Kapısına sinema yazıyor. Duyuru yapıyorlar. Efendim 5-10 sinema meraklısı geliyor. Tahta sıralar koyuyorlar. Komşu kızı Despina onlara yer gösteriyor. Ablası da Vitali Hakko'ya asistanlık ediyor. Komşu kızı Rumca bildiği için açılış konuşmasını o yapıyor. Filmin konusunu anlatmaya çalışıyor. Program gereği o sırada Vitali Hakko'nun perdenin arkasına yerleştirdiği manivelalı küçük sinema makinesini harekete geçirmesi lazım. Tam bunu yaparken gaz lambası düşüyor ve filmler alev alıyor. Bağırış, çağırış, korku, heyecan. Daha film gösterilmeden çocuklar bahçeye kendilerini atıyorlar ve ilk teşebbüsü böylece başarısızlık ile neticeleniyor. Fakat diyor ki Vitali Hakko, 7 yaşındaki bu ilk teşebbüsümdeki başarısızlık bir anda beni büyüttü. Sanki onur, kişilik, güven, akıl, dürüstlük, beceri, başarı ve başarısızlık kavramlarını bu küçük hadise bana bir anda öğretmişti ve bu başarısızlıklardan ders aldım. Ömrüm boyunca yalnız başarılardan değil, kendimin ve başkalarının başarısızlıklarından da ders almasını bildim. Benim bu müteşebbis ruhumu evimizin üst katında oturan Aleko Efendi keşfetti. Anneme bak Frida, sen bu çocuktan çok hayır göreceksin dedi. Annem bunu nereden çıkarttığını sorduğunda, sen bakma sineması yandı ama bu yaşta bir çocuğun sinema kurmayı düşünmesi her şeye bedeldir dedi diye anlatıyor Vitel Hakkı. Vitel Hakkı diyor ki babamla annemin baş başa ya da bizlerle birlikte oturup konuştuklarını, gülüştüklerini pek seyrek görmüştüm diyor. Gerçekten eskiden büyükler fazla konuşmazlar, fazla gülmezlerdi. Bir ağırbaşlılık, bir vekar hakimdi. Doğrudur veya yanlıştır bilinmez ama gelenekler böyleydi. Çok gülmek, çok konuşmak hafiflik alameti, akılsızlık alameti olarak görülürdü. Vitali de bunu söylüyor. Yalnız cuma günleri hariç diyor. Cuma günlerinin hayatımızda ayrı bir yeri vardı. Babam cuma günleri erken gelirdi. Gündüz bizler için hazırlandığı gibi ona da sıcak su hazırlanmış olurdu. Banyo yerini tutan çinko bir leğene girip yıkanırdı. Sonra kokular sürünürdü. Çok severdi koku sürmeyi. Bizleri çevresine toplar, eğlenirdi. Başımı dizine koyduğumda sıcaklığını duyardım. O güzelim kokuları içime çekerdim. Akşam yemeğinden önce Musevi geleneği gereği Kıdüş duasını okurdu. O arada hepimiz ayakta onu dinlerdik. Zaman zaman amen derdik. O cuma geceleri çok güzeldi ve mutlaka balık yemekleri yenirdi. Balığın baş tarafı her zaman babama sunulurdu. O da bunu kutlamak için bir kadeh beyaz şarap içerdi. Bazen iki kadeh içerdi. Babam, annem ve ablam yemekten sonra Selanik şarkıları mırıldanmaya başlarlardı. Malum o zamanlar değerli dinleyiciler, İspanya'dan kovulan Yahudiler, Ladino konuşan Yahudiler ki bunlara seferat denir. Sultan II. Bayezid zamanında Osmanlı ülkesine kabul edilmiştir. Her biri sanatkar, ticaret ehli olan bu hayatta muvaffak olmuş kimseler Osmanlı ülkesine gelmişler ve en çok Selanik, sonra İstanbul, sonra İzmir'e yerleşmiştir. Ve bu üç şehir kalabalık bir Yahudi nüfusu barındırır olmuştur. Öyle ki Selanik'in yarıdan fazlası Yahudi olup dünyanın en büyük Yahudi şehirlerinden birisi o zamanlar Selanik idi. Değerli dinleyiciler, Vitali Hakko'nun mektep çağı gelince onu Kumkapı'daki Fransız Frerler Mektebi'ne yazdırıyorlar. Frerler din adamları. Hristiyan din adamlarına Frer derler. Türkiye'de de bir tür misyoner olarak bulunuyordu bunlar. Vitali Hakko diyor ki, ben de daha bu mektebe adım attığım günden itibaren bunlara karşı büyük bir saygı, okula karşı bir sevgi vardı. Okula trenle giderdik. Yemek verilmezdi. Küçük bir kantin vardı. Çocuklar yiyeceklerini oradan alırlardı. Fakat benim bünyem zayıf olduğu için annem yiyecek içeceğime itina gösterirdi. Her sabah aksatmadan sefer tasımı elime tutuştururdu. Ben de kısacık boyumla, omuzumda çantam, elimde sefer tasım, Yedikule tren istasyonu tahta sırasında oturur trenini beklerdim. Mektep afacan çocuklarla doluydu. Bunlar beni çok çelimsiz buldukları için öğlen paydosunda sefer tasımı açmaya fırsat bırakmadan elimden alırlardı. Anneciğimin o güzel yemeklerini afiyetle midelerini indirirler, bana da pek az bir şey bırakırlardı. Ama ben bundan kimseye söz açamazdım. Ne mektepte idarecilere, ne evde anneme babama. Bu çocuklar öylesine beni yıldırmışlardı ki bir istisna dışında mektepte hiç arkadaşım olmadı. Bu arkadaşımın adı Ferruh'tu. İleride meşhur bir ressam oldu, Ferruh Paşa. Mektepte bir spor salonu ve bir küçük kilise vardı. Tabii Katolik kilisesi. Frerler, şüphesiz misyonları gereği, mektebin tüm çocuklarını Müslüman, Musevi, Ortodoks din farkına bakmaksızın kilise dualarına iştirake zorlarlardı. Ben bir defasında direttim, kiliseye gitmeyeceğimi söyledim. Benim ayrı bir dinim var. Benim dinim kilisede dua etmeme izin vermiyor dedim. Bu küçük isyankârı başpapazın karşısına çıkardılar, vaziyeti anlattılar. O da yalnız benim değil, istemeyen hiçbir çocuğun zorla kiliseye götürülmemesini söyledi. Böylece kateşizm saatlerinde, yani din dersi saatlerinde Katolik çocuklar kiliseye, bizler ise, yani Katolik olmayanlar ise spor salonuna gider olduk. Değerli dinleyiciler, çocukluğunda yaşadığı sıkıntılı hatıraları da anlatıyor Vitali Hakko. 1925 yılının baharı. Babam her normal iş günü gibi işe gitti. Çalıştığı yer sirkeci garı idi. Ama saat 11 sularında yüzü çok asık olarak döndü. Bilmiyorum niçin, ben de o gün evdeydim. Annem babama, babamın böyle zamansız ve öfkeli dönmesini merak etti, sordu. Hayrola dedi, neden erken döndün? Babam iki kısa kelimeyle cevap verdi. İşten atıldık. Cumhuriyet'in ilanıyla Chemin de Fer işletmesi Fransızlardan alındı, Türk Demir Yolları işletmesine devredildi. Yani millileştirdi, millet millileştirildi. O zamanlar değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti zamanında liberal ekonomi hakimdi. Bütün tren yolları, deniz yolları, şehir su şebekesi, elektrik, hava gazı, bunların hepsi, mektepler, hastaneler, bunların hepsi ya vakıflar yoluyla veya hususi şirketler tarafından yerine getirilirdi. Şirketler, mesela İstanbul'da deniz hatları hep özel bir şirketti. İki şirketti. Bir Kadıköy Adalar hattında çalışır, birisi Boğaz hattında çalışırdı. Bunlar özel bir şirketti her birisi. Devletin değildi yani. Tren yolları da böyleydi. Şehir hizmetleri de böyleydi. Cumhuriyet'ten sonra kontrollü ekonomiye, yani kontrollü sosyalist ekonomiye geçildiği için bütün şirketlerin elinde bulunan gerek deniz yolları, gerek tren işletmeleri hepsi devletleştirildi. İşte Chemin de Fer de 1925 yılında devletleştirildi. İsmet İnönü, o zaman başbakan, İsmet İnönü'nün ekonomi anlayışı devletçilik üzerine kuruluydu. Onun rakibi olan Celal Bayargı, o da Atatürk zamanında başbakanlık yapmıştır. O da liberal ekonomi taraftarıydı. Birisi İngiliz Amerikan, bir diğeri Fransız Alman taraftarıydı. Bu ikisi Atatürk devrinde gidip gelmiş ve daha sonra da 10 yıl birisi, 10 yıl birisi Cumhurbaşkanı olarak politikalarını tatbike muvaffak olmuşlardır. İşte 1925 yılında Chemin de Fer işletmesi Fransızlardan alınıp millet millileştiriliyor ve bir de bir nizamname çıkıyor. Nizamnameye göre, daha doğrusu talimatnameye göre gayrimüslimlerin demir yolları işletmesine çalışması yasaklanıyor. Fransızlarla çalışanlar da şirketin Türkiye'deki ticari hayatı sona erdiği için demir yollarının kadrosuna geçiş yapamıyor. Böylece Vitali Hakko'nun babası gayrimüslim olduğu için, üstelik Fransızlarla çalıştığı için ortada kalıyor. Çok üzüldük diyor Vitali Hakko, ama elden ne gelirdi? Evin kirası, 5 kişilik ailenin ihtiyaçları. Babamın cebinde bizleri bir ay bile geçindirecek bir birikimi yoktu. Anlaşılan o zamanlar işten atılırken tazminat filan da almamıştı. Babam bu kötü haberi verdikten sonra kapıyı vurup çıkıp gitti. Kendisi gibi işten atılan diğer arkadaşlarıyla buluşup kafa kafaya verdiler. Çıkar yol aradılar. Bulamayınca da meyhaneye gidip kafaları çektiler. Gece yarısına doğru çakır keyif eve döndü. Ablamla beraber pencerede merakla bekliyorduk babamızı. Geldiğini görünce sevinç çığlıkları attık. Kapıya vardığında her zamanki gibi o kalın anahtarı arka cebinden çıkarıp anahtar deliğine soktu. Bir hayli uğraştıktan sonra açtı. Annem çok otoriterdi. Hatta biraz fazlaca otoriterdi. Babamın içmeye gittiğini anlayınca beklemedi. Odasına gidip yattı. Ama biz babamızı çok severdik. Ablamla beraber aşağıya da babamızı bekledik. Aşağı indiğimizde babamı mermer basamaklarda sızmış vaziyette bulduk. Babamızı yatağına taşıdık. Başına sirkeli ıslak bezle kompres yaptık ve onu biraz rahatlattık. Niye anlatıyorum bunları değerli dinleyiciler? Fakir iki çocuğun babalarına karşı gösterdikleri şefkat ve muhabbet dikkate şayan da onun için. Yoksa bunlar sıradan hadiseler. Devam ediyor Vitali Hakko. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıya katıldı babam. bize ufak bir nutuk çekti. Öfkesinden içtiğini söyledi. Hepimiz ağladık. Elini öptük. Kalktı. Allah Kerim dedi. Babam Allah Kerim ve beterin beteri var gibi Türkçe tabirleri çok sık kullanırdı. Sonra çamaşırhanedeki marangoz tezgahına doğru yürüdü. Ben de mektebe gitmek üzere tren istasyonuna yollandım. Cebimdeki Fransız pasosunu uzattım. Fakat kapıdaki biletçi bu pasonun artık geçmediğini söyledi. Neyse ki cebimde biraz para vardı. İlk kez bilet aldım, trene bindim. Ama gördüm ki harçlığım her gün bilet parasını karşılamaya yetmeyecek. Bu sebeple kış kıyamet demeden Yedikule'den Samatya'ya kadar yürümeye ve trene oradan binmeye başladım. Böylece tren ücretinden küçük bir tasarruf sağlamış oluyordum. Babam Şemin Döfer kumpanyasında çalışırken birçok avantajımız vardı. Ücretsiz paso gibi. Fransız okulu da kumpanyada çalışanların çocuklarından para almıyordu. Babam işini kaybedince mektep idaresi mevsim sonuna kadar mektep ücretini ödememizi istedi. İşsiz bir babanın ödeyemeyeceği bir meblağdı bu. Böylece 6 yıl süren okul faslı sona ermiş oldu. Değerli dinleyiciler, bu sıralar Vital Hakko'nun kardeşi Albert 7 yaşında. O da mektebe başlıyor. Onun da mektep masrafı var. Ayrıca ablası 14 yaşına basıyor. O mektebe gitmiyor ama terzilik öğrenmesi için masraf yapılıyor. Bunların hepsi aile için yüklü oluyor. Babası bu masrafları karşılayamadığı için annem çalışmaya başladı diyor Vital Hakko. Sultanahmam'da toptan sırma iplik satan Behmoyraz isminde bir baba oğul vardı. Onlar yenilik olsun diye sırma ipliğinden bohça kenarlarına dikilmek üzere evlere dantel şeritler yaptırırlardı. Paket paket iplikleri kilo ile evlere teslim ederler, gene kilo ile örülmüş şeritleri alır ve fason olarak öderlerdi. Adresimizi nereden öğrendilerse gelip annemi buldular. Ve bu işi anneme de öğrettiler. Annem kısa zamanda en iyi öğrenenlerden biri olmuştu. Behmoyrazlar ona iş vermeyi tercih eder oldular. Hakikaten çok güzel. Çeşit çeşit şeritlerdi ve bu işten hatırı sayılır bir gelir sağlıyorduk. Annemin yaptığı sırma işi oyalarla ev masraflarına katkıda bulunuyordu. Anneciğimi hiç boş oturur göremez olmuştum. Sanki kaybedecek bir dakikası yoktu. O iki katlı evi temizleyip yemek pişiriyor. Bizimle meşgul olup tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyordu. Üstelik çok dindardı. Cuma akşamından pazar gününe kadar hiç ateş yakmaz, elektrik düğmesi çevirmezdi. Malum Sept, cumartesi günü, Yahudilerde mukaddes gündür. O gün çalışılmaz, hiçbir iş yapılmaz. Ateş yakılmaz, elektrik düğmesi bile çevrilmez, dikiş dikilmez. Yılda birkaç kez oruç tutardı. Hele Pesah bayramları arefelerinde usuldendi. Pesah, Yahudilerin şeker bayramı gibidir. Fısıh bayramı da denir buna. Ondan önce eğlenceleri vardır. Bunlar hep Hazreti Musa'nın Mısır'dan Filistin'e giderkenki o hayatından alınma bayramlardır. Pesah'ta her şey kaşer. Yani her şey bu hususi mukaddes haftaya ait olurdu. Kaşer demek takdis edilmiş mukaddes demektir. Yahudiler mesela kaşer olmayan yiyeceği yiyemezler. Mesela domuz eti yemezler, tavşan eti yemezler, deve eti yemezler. Hayvanın iç yağlarını yemezler. Hayvanın belli bir kısmını yemezler. Boğulmuş, vurulmuş hayvanları yemezler. Çok sayıda hayvanı yemezler. Hayvanın yenmesi için ayrıca bir haham tarafından hususi bir şekilde kesilmesi, kanının belli bir miktarda akması lazımdır. Böyle olmayan hayvanı yiyemezler. Böyle olan hayvana kaşer derler. Ayrıca tencere, tabak, çatal, kaşık hepsi bu iş için hususi olarak hazırlanmış olması lazımdır. Bunlara kaşer derler. İşte Vital Hakko'nun annesi de Pesah'ta bu kaşer, yani bu işe mahsus tabak kaşıkları saklıyor, onları indirip kullanıyor. Bunlar teker teker yıkanırdı diyor. Büyük hamursuz bayramında, ki bu Pesah'ta hamursuz, mayasız çörek pişirirler, Paskalya çöreği gibi, ve bunu yerler. 7 gün sürer bu bayram. Diyor ki Vital Hakko, ablamla ben elimden geldiğim kadar annemizin yardımına koşardık. Hatta yaptığı o sırma işinde beni getir götür işinde kullanırdı. Hafta boyunca ördüğü şeritleri paket yapardı. Kilo ve metre hesabı bir pusulaya yazılmış o paketi büyük bir gururla alır, Yedikule'den bir tramvayla Sultanahmam'a ve Behmoyrazlara götürürdüm. Fason işçilik parasını bana verirlerdi. Yorgun olarak oraya vardığımda kış ise sahlep, yaz ise dondurma ikram ederlerdi. Şimdi bunu niye anlattım? Değerli dinleyiciler, eskiden bu memlekette fakirlik vardı. Zengin insan sayısı azdı. Fakir insanda para yoktu zaten zengin olacak kadar. Çalışma imkanları sınırlıydı. Eskaza evin erkeğinin başına bir iş gelirse, sakatlanmak gibi, ölmek gibi veya çalışamamak gibi, hanımlar böyle işler yaparlardı. Yani bir hanımın yapabileceği iş evinde erkeklere karışmadan, fazla ağır olmadan el işi, dikiş. Onun için her kadın iyi kötü dikiş dikmeyi, nakış yapmayı bilirdi, öğretilirdi kız çocuklarına, dünyanın bir türlü hali var diye. Ve o zamanlar kızların böyle okuması, meslek sahibi olması adet olmadığı halde, böyle tek başına kalan kadından hiçbirisi sıkıntı çekmezlerdi. Çünkü yaptıkları el işlerinden, terzilikten, şundan bundan, bir memuriyette çalışsalar elde edecekleri paradan fazlasını hem de rahat evlerinde elde edirlerdi. Vergisi yok, sigortası yok. İşte kadıncağız bu maharetini kullanarak üstelik ev işlerini de aksatmadan yapıyor. Eski kadınlar böyle fedakarlardı. Bunları takdis etmek lazım. İkincisi, bu küçük çocukların sorumluluğu. Gerek ablasının, gerek Vitali Hakko'nun sorumluluk sahibi olması dikkate değer değerli dinleyiciler. Şimdiki çocuklara bir ekmek aldırmak mümkün değil. Fakat bu iki çocuk, ablası hem terzilik öğreniyor, hem evde annesine yardım ediyor. Oğlan da 12 yaşında olmasına rağmen annesinin hazırladığı siparişleri alıyor ve götürüyor. Bu sorumluluk duygusu daha takdir edilecek bir duygudur. Evet, babası işsiz kalmıyor Vitali Hakko'nun. Babam diyor, hobi olarak bulunduğu marangoz tezgahı önünde kendi kendine yeni bir iş ihdas etmişti. Arada bir bana da çıraklık vazifesi veriyordu. Kiloyla kereste alıyordu. Elindeki aletlerle ve artık edinmiş olduğu maharet derecesindeki ustalığıyla bu kerestelerden 20 santimetre eninde, 60-80 santimetre boyunda dümdüz parçalar kesiyordu. Etrafını korniş şekline getiriyordu. Bu parçaları iyice rendeledikten sonra zımparalıyordu. Öylesine ki avucumu yüzeylerinde gezdirdiğimde cilalı mermermiş hissine kapılırdım. Babam bu ayna gibi dümdüz tahtaları daha sonra ispirto ve çeşitli anilin boyalarla boyayıp verniklerdi. Tüm bu muameleler saatler alırdı. Neticeye vardığını, tahtayı havaya kaldırıp bir gözünü kapayıp ışıkta tetkik ettikten sonra yüzünde oluşan o memnuniyet ifadesinden anlardım. Eğer bu ifade belirmiyorsa muamele yeniden başlardı. Babamın yanındaki çıraklık günlerinde kendisinden marangozluğu öğrenemedim. Ama sabrı, mükemmeliyet hissini ve insanın yaptığı iş ne olursa olsun onu en iyi şekilde yapması gerektiğini öğrendim. İyi meslek, kötü meslek diye kategoriler olmadığını öğrendim. Her meslek iyiydi. Eğer ona hakkını verirsen, gereğini yerine getirirsen, işini seversen. Yıllar sonra 1950'lerin ortalarında Ankara'da bir gün meclis başkanı Refik Koralta'nın evine gitmiştim. Yaşlı annesi bana dedi ki, Bay Vitali, metinizi çok duydum. Ama benim için hiçbir zaman babanız gibi olamazsınız dedi. Onun gibi işini seven, yorulmak bilmeyen bir insan tanımadım. Kendisi bize mobilyalarımızın cilası için gelirdi. Bir gün olsun geç geldiğini, herhangi bir hususta şikayetçi olduğunu görmedim dedi. Niçin saklayayım diyor Vitali Hakko, o gün meclis başkanının evinde hayatını bir mobilya cilacısı olarak kazanan babamla gurur duymuştum diyor. Gerçi diyor, babamla uzun yıllar birlikte yaşamadık ama bendeki bu iyimserlik, iyi iş kötü iş diye bir tefrik yapmama, yaptığım her işi sevme konusunda babama çekmiş olsam gerektir. Babam böylece işinden atıldıktan sonra yepyeni bir meslek edindi. Bu yeni işine öylesine hürmet ederdi ki en ufak kusurunu gördüğü ya da tam düzgün olmayan parçaları defolu damgasıyla stoğa ayırırdı. Tam not verdiği mükemmellikteki parçalardan 60 santimetre boyundakileri 4, 80 santimetrelikleri de 6 adet S şeklinde kendi imalatı çengellerle tuttururdu. Böylece ortaya çıkan nesneye portmanto adını vermişti. Ahşabın profiline her iki uçta yuvarlak vidalar koyardı. Portmantoyu tutturmak için gerekli olan çivileri hususi bir kağıt torbanın içinde ahşaba iliştirir, bunları çizilip bozulmasınlar diye ayrı ayrı gazete kağıtlarına sarar, sonra altısı bir arada satışa arz ederdi. Böylece bunları satın alanlar montajı büyük bir kolaylıkla kendileri yapabilirdi. Ne yazık ki babamın bu alın teri ve göz nuru mobilyalarını pazarlayacak bir kuruluş yoktu. Bir toptancı varmış, örnekler göstermiş, fiyat vermiş ama ilgilenen kimseyi bulamamıştı. Böylece hem yapan hem de satan olmak zorunda kalmıştı. Haftanın 5 günü hazırlar, 6. günü satar, 7. günü de dinlenirdi. Tabii bu 7. gün pazar değil, bu cumartesi günüydü. Çok defa satışta da yardımcı olurdum babama. Hava şartları ne olursa olsun, güneş, kar, yağmur tipi demeden babam ve ben mamullerimizi yüklenir, Yeni Kapı'dan Mahmutpaşa'ya gelirdik. Orada bir köşede bunları teşhir ederdik. Çok geçmeden, en çok 1-2 saat içinde tümünü satar, sonra kazandığımız parayla yiyeceklerimizi alır, kendimizden memnun, mutlu evimizin yolunu tutardık. Değerli dinleyiciler, 12 yaşını doldurmak Musevilerde erkek çocuklar için en mühim yaştır. Artık çocukluktan çıkar, bir erkek olarak hayata başlar. Yahudiler Havra'da ibadet ederken 12 erkek bulunması gerekir. 12 erkek yoksa cemaatle ibadet yapamazlar, ferdi olarak ibadet yaparlar. Kadınlar bu cemaate dahil değildir. Bu 12 kişinin de 12 yaşını doldurmuş erkeklerden, Musevi erkeklerden teşekkür etmesi gerekir. Çocuk cemaati teşkil edemez. İşte bunun için 12 yaşını dolduran Yahudileri çocuklarının hayatında mühim bir dönüm noktasıdır. Bir başka husus daha var. 7 günlükken sünnet edilmesi. Çocuk doğar, Yahudilerde 7 günlükken sünnet edilir. Sünnet onlarda olmazsa olmaz bir keyfiyettir. Müslümanlarda da sünnet vardır. Yahudiler kadar kuvvetli olmasa bile emniyet verilen bir dini gelenektir. Ancak yaş mevzu bahis değildir. Çocuk buluğa erene kadar her yaşta olabilir. Buluğa erdikten sonra da Müslüman olan bir kimsenin sünnet edilmesi adettir. Hristiyanlardan sünnet mecburi değildir. Fakat sünnet ettiren Hristiyanlar vardır. Hele günümüzde 50'li yıllardan sonra Avrupalılarda ve Amerikalılarda da sünnete ehemmiyet verenler, sağlık için veya Yahudi geleneği olduğu için sünnete ehemmiyet verenler var. Yahudilerdeki birinci merasim bu. Sünnet. İkincisi ise Yahudi çocuklarının 12 yaşını doldurdukları zaman yapılan merasim. Buna bar mitzva merasimi denir. Bir haham eşliğinde Havra'da yapılır. Vitali Hakko, ben de diyor 13 yaşına yaklaşınca, 12 yaşını doldurunca benim için bir bar mitzva töreni yapıldı. Bu merasim için babam 6 ay öncesinden hazırlıklara başladı. Bar mitzva kutlamasında her genç aday bir nutuk irad ederdi. Babam bu konuda bana yardımcı oldu. Haftalar boyu konuşmayı ezberlemek için çaba sarf ettim. Haham o gün yüksek sesle okumam gereken İbranice duayı öğretti. Bir de Türkçe konuşma yapmam gerekiyordu. Anneme, babama, ablama, kardeşlerime ve o günü şereflendiren misafirlere teşekkür edecektim. Daha kule dibine taşınmamıştık. 7 kuledeydik o zaman. Babam da henüz bizimleydi. Yanı başımdaydı. Ben de onun yanında. Yukarıda anlattığım gibi diyor, partmanto içinde birlikte çalışıyorum. Çalışıyoruz. Bar mitzvaya 10 gün kala hayatımın ilk uzun pantolonunu, bir ceket, gömlek, kravat ve gıcır gıcır bir çift ayakkabı alındı. Bir cumartesi günü, sept günü, 7 Kule sinagogunda bar mitzva merasimi olacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece tabii ki beni uyku tutmadı diyor Vitali Hakko. Ertesi günü sinagoga vardığımda tüm eşi dostu bayramlık elbiseleri içinde gördüm. Bu bana büyük bir heyecan verdi. Tüm bu insanlar benim için buradalar dedim kendi kendime. Hepsi kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı. Bu sabah benim için kalktılar, yıkandılar, tıraş oldular. En güzel elbiselerini giydiler ve bu mukaddes yere geldiler. Sinagoga varır varmaz koluma beyaz kurdele, fiyonk iliştirildi. Elime dua kitabı sıkıştırıldı. Bir yanında babam, öbür yanında kardeşim Albert. Şeref yeri tabir edilen yere oturtuldum. Bugün benim günüm idi. Daha şimdiden kendimi büyümüş, çocukluktan çıkmış gibi hissediyordum. Birazdan bilmediğim bir dilde, İbranice, Yahudilerin mukaddes dili İbranicedir, Tevrat İbranicedir ama Yahudiler hiç İbranice bilmezdi değerli dinleyiciler. Unutulmuştu İbranice. Yahudiler yaşadıkları yerin dilini konuşurlardı. İsrail kurulduktan sonra İbranice, bu ölü dil canlandırıldı ve dünyanın her tarafından gelmiş farklı dilleri konuşan Yahudilerin ortak dili oldu. Evet. Vitali Hakko da İbranice okuyacağı duayı tekrar ediyor kafasında. Aynı zamanda misafirlere bakıyor. Kalbim pat pat çarpıyor yaralı serçe gibi. Göz göze geldiklerim şefkatle gülümsüyorlar. Bakışlarıyla bana moral veriyorlar ama bu moral verenler yalnız erkekler. Çünkü kadınlar ayrı bir yerde. Onların önünde kafes var. Onları göremiyorum. Yahudilerde de havralarda kadınlar kafes arkasında. Ayrı bir yerde ibadete iştirak eder. Müslümanlarda olduğu gibi. Fakat diyor ben o anda annemin gözleriyle karşılaşmak istedim. Çünkü dizlerim titriyor. Bunun ilacı da annemin bakışıdır ama mümkün değil. Neyse her zamanki ananevi cumartesi duası başlıyor. Ve her hafta olduğu gibi Sefer Torahların mukaddes Kalkadoş kapıları cemaatin en muhterem kişisi ya da artırmada en yüksek bağışı veren kişi tarafından açılıyor. Sefer Torah yani Tevrat, İbranice mukaddes kitap, Torah Tevrat demek. Sefer de sıfır yani kitap. Sinagogda bu sept merasimlerinde, bar mitzva veya bayram merasimlerinde Tevrat gençler tarafından dolaştırılır. Gençlerin ardında hahambaşı ve diğer hahamlar bir kortej oluştururlar. Dua edenlerin önünden geçtikçe onlar da hürmetle bu kortejin önünde eğilirler. Bu bir merasimdir. Sefer Torah'ın böyle dolaştırılması. Bu Tevrat sıfırları yani nüshaları, tomarları sinagogun belli bir yerinde saklanır. Buraya da Knesse adı verilir. İşte esas sinagog orasıdır. Knesset, sinagog demek. Şimdi İsrail parlamentosunun adı Knesset'tir. Araplar ve Müslümanlar havra demeyi tercih ederler. Havranın içinde o Tevrat nüshalarının saklandığı yere ise Knesset veya sinagog denir. Fakat Yahudiler hepsine birden sinagog demeyi adet ediyorlar. Adet olmuştur. Romalılardan gelme bir adet bu. Sinagog da zaten Knesset'ten gelme bir tabir. Bir de o günlerde bu tür dini merasimlerde açık artırma yapılırdı. Şüphesiz bu bir ihtiyaçtı. Bugün de yapılıyor ama artık çok büyük bayramlarda yapılıyor. Türkiye'deki azınlıklar bu bağış kalksın diye aralarında büyük yardımlaşma ve gayret gösterdiler. Ve bu bağış kalktı ama Avrupa'nın çok yerinde sadece sinagoglarda değil Katolik kiliselerinde de bu bağış toplanır. Müslümanların camilerinde de toplanır. Çünkü camiler daha ziyade cemaatlerin desteğiyle ayakta durur. Evet, dönelim Vitali Hakko'nun bar mitzva merasimine. Başta merasimi idare eden hahamlar ve cemaatin saygın 3-4 kişisi, dua edenlerin tümü ayakta. Bu hava içinde sinagogun koridorlarından geçiyoruz. Turumuzu tamamlıyoruz. Dua biraz daha devam edecek. Biraz oturarak, biraz ayakta Sefer Torah merasimi sürdü. Sonunda bitti. Sefer Torah'ı yani Tevrat tomarlarını aynı kortej getirdi. Hahamın yardımıyla büyük dolaba yerleştirdik. Sonra yerlerimize oturduk. Tekrar biraz daha dua ettik. Sonra sıra bende. Babam Hazak Baruh dedi. Yani Tanrı seninle olsun. Kalktım. Önde ben. Ardımda babamla bana ders veren haham. Salonun orta yerindeki duaların yapıldığı yere tavaya doğru yürüyoruz. Teva dediğim yer 1,5 metre yükseklikte. Üzeri lame işlemeli örtülerle kaplı kocaman bir masa. Benim boyum 13 yaşında yalnızca 1,40. Benden önce de kısa boylu çocuklar oraya çıkmış olmalı ki burada bir tabure var. Oraya bir tabure konmuş. O tabureye çıktım. Şöyle bir çevreme bakındım. Annemin gözlerini kafesin ardında ablamla yan yana otururken gördüm. Rahat ve derin bir soluk aldım. Ezberlediğim duayı ve konuşmayı yaparken heyecandan önce kekelemeye başladım. Sonra tüm İstanbul'un duyacağı bir yüksek sesle avaz avaz bağırarak konuşmamın sonunu getirdim. Bu klasik bir konuşmaydı. Anneme, babama, kardeşlerime ve misafirlerime teşekkür ediyordum. İyi bir insan olma yönünde söz veriyordum. Nutkum bitti. Sinagogdaki bütün misafirler Hazak Baruh diye bağırdılar. Sağlıklı ol. Önce hahamın sonra babamın ellerini öptüm. Onların duasını aldım. Sonra yanı başımdaki kardeşim Albert'le öpüştük. Sonra bana ders veren ham beni annemle babamın bulunduğu kafesli bölmeye götürdü. Ablamı öptüm. Annemin elini öpmekle yetinmedim, ona sarıldım. İkimiz de ağlıyorduk. Yeni bir hayatın önündeydik. Boyum kısaydı ama hayata meydan okumaya hazırdım. Ama ilk safhada hayata meydan okumadım. Onu yedeğime almak istedim. Bir işe girmek, yarıda bıraktığım tahsilime devam etmek ve zamanımın el verdiği ölçüde spor yapmak kararlarını aldım. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta hatıralar programı sona erdi ama biz Vitali Hakkan'ın hatıralarını bitiremedik. Haftaya enteresan gördüğümüz hatıraları sizlerle paylaşmaya inşallah devam edeceğiz.
Hatıralar.